İkinci ayrım.
1939 Nisan'ının ilk günleriydi. İki aya aşkın bir süredir yattığım Cerrahpaşa Hastanesi'nden taburcu olmuş, annemin kolunda çıkıyordum. Ne var ki bu çıkış hastaneye gelirken geride bıraktığım yaşantıma dönüş değildi. Allah'a ısmarladık bile diyemeden ayrıldığım sınıfıma, kitaplarıma, defterlerime ve de aydınlığa geri dönmüyordum. Yarım kalan oracıkta yarım kalmıştı. Yeni bir yola çıkıştı bu. Kör uçuş başlıyordu.
Gültekin Yazgan kör uçuşa bu sözlerle başlıyordu. Kendisi kör uçuş diyor ama çok az insan onun kadar bilinçli görerek yaşamıştır. Akla hemen neden kör oldu sorusu geliyor. Gültekin Yazgan'ın babası Doktor Ahmet Naviz, 1925'te Niğde'den Aydın'a sağlık müdürü olarak tayin ediliyor. Aydın o yıllarda 10 bin nüfuslu bir kent. Doktor sayısı az. Tayinden 2 yıl sonra Gültekin doğuyor. Bir süre sağlık müdürü olarak çalışan baba, daha sonra kendi muayenehanesini açıyor ve serbest çalışmaya başlıyor. Mahalledeki her çocuk gibi Gültekin de bol bol oynuyor. Yaz tatilindeyken bir gün kapıyı kız arkadaşları çalıyor ve ''Halk evinde kurs açılmış, mandolin dersine gidiyoruz, hadi sen de gel.'' diyorlar. O da ablasının mandolinini kaptığı gibi onlara katılıyor. Böylece 3. sınıfta mandolin dersine başlıyor. O yıllarda Aydın'a İstanbul Şehir Tiyatrosu gelirmiş. Arada bir de Zati Sungur. Küçük Gültekin ve ailesi de bu etkinlikleri kaçırmazmış. Aydın Halk Evi'nde de anma geceleri olurmuş. Ölümleri veya doğumları sebebiyle Mimar Sinan, Ziya Gökalp gibi Türk büyükleri birer konuşmayla anılırmış. Konuşma bitince Halk Evi'nin piyanisti, ki kendisi sessiz sinema zamanlarında piyanistlik yapmış biriymiş ve ortaokulun müzik öğretmeni, birlikte küçük bir konser verir, popüler batı müziği parçaları çalarlarmış. Bu konserler Küçük Gültekin'in müzik ilgisinin artmasını sağlamış. Anılarını bana anlatırken Halk Evi önemli bir yerde o zaman. Toplumdaki eksikliğini hala duyuyorum dedi. İzmir'de Mithatpaşa Caddesi köprüdeki evlerinde buluştuğumuzda Gültekin Bey'in çocukluğuna dair aramızda şöyle bir konuşma geçti. Kim veriyordu mandolin derslerini?
Tanımadığımız biri gelmiş. Kurs açmış, ders vermeye başlamış. Ama sonra okullar açılınca okulda bir kurs açıldı. Kursu açan müzikle çok ilgili bir öğretmendi. Allah rahmet eylesin, adı Cevahir Ünver'di.
Cevahir Bey'in mezun olduğu okul neydi acaba diye sorunca eşi Tülay Hanım beni düzeltti.
Hanım, Cevahir Hanım.
Yozgat'ta anaokulu öğretmenliğinden mezun olmuş. Kendini sevdiren bir öğretmendi. Sert değildi. Kursu organize eden, kursu açan benim öğretmenimdi ama müzik dersini veren mandolin öğretmeni başka bir sınıfın öğretmeniydi, Hüseyin Bey. O biraz sertti ama ben mandolinde kusur etmediğim için bana fazla bir sertliği olmadı. Onu da anmam lazım çünkü 6 ay kadar ondan epeyce ders aldık. Okul müsameresinde grubumuz konser verdi. Çok güzel oldu.
Bir şey sorabilir miyim Gültekin Bey?
Evet.
Öğretmen deyince akılda biraz sert, korkulması gereken bir imaj oluşur muydu siz çocukken?
Bir mesafe olurdu tabii. Her sabah mutlaka ellerimizi sıranın üzerinde mendillerimize koyar, tırnak ve mendil muayenesi için beklerdik. Mendili olmayan evine gönderilir, evden alıp gelirdi. Sonra boylarımız ölçülür, arada bir göğüs ölçümüz alınır, o duvardaki tablolara yazılırdı. Bunlar o zamanlar yapılan şeylerdi. 5. sınıftayken ben gazete kolundaydım. Gündüz elektrik yok. Atatürk'ün ölümünü ancak akşam radyo haberlerinden duyabildik. Ertesi gün haber olarak sınıfın kara tahtasına yazdım.
Ne yazdınız?
Mustafa Kemal. Cumhurbaşkanımızın hangi saatte nerede öldüğünü yazdım ve sınıfta ağlayanları görmeliydiniz. 1. sınıf öğrencileri çok kedere büründüler. Hele bir kız, çok iyi hatırlıyorum, kendini yerlere atarak ağlıyordu, bağırarak, çağırarak. Bu haber herkesi çok sarstı. Baba gibi benimsemişiz. O yıl başından sonra da benim gözüm bozulmaya başladı.
Tülay Hanım, benim kör olmanın başlangıcını bilmek istediğimin farkındaydı. O nedenle o sevecen tavrıyla Gültekin Bey'e soruyu o sordu.
Çarpma olayı ne zaman oldu şekerim? Başını çarpma olayı ne zaman oldu?
2-3 ay önce. Doktorların dediğine göre çarpmadan olmuş bu.
Nasıl bir çarpmaydı bu, anlatabilir misiniz?
Şöyle, iki türlü çarpma geçirdim ben. Bir tanesi ayağımı dayamıştım sandalyeye, bağcığımı bağlarken sandalyeye geldi, gözlerimin üstüne vurdu. İkinci çarpma da şöyle oldu. Babam köylere bir hasta bakmaya gittiği zaman, bazen onunla giderdim, bir keresinde İncirliova'ya gitmiştik. İncirliova'da pideci fırınına uğradık. Çocukluk bu ya, kapıdan değil de dışarı duvara çıkıp oradan atlayıp gireyim dedim. Duvara çıktım ama benim görmediğim bir kepenk varmış üst tarafta. Atlamak üzere ayağa kalkınca çok şiddetli vurdum başımı. Tam burayı. Fakat biz bu olayları pek gözümüzde büyütmedik o zaman. İstanbul'a gittiğim zaman Almanya'dan Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Alman bir göz doktoru vardı. Sanırım adı Egeşmay'dı. O dedi ki, bir çarpma geçirdiniz mi 2-3 ay önce? Ben bunları ona da söyledim. Bu çarpmalar nedeniyle olabileceğini söyledi. Retina yırtılması çünkü. Gözüm miyoptu ve zayıftı. O zamanlar göz içine girip elektrik kontağıyla yırtılan retinayı kaynatmaya çalışmak yeni bir yöntem. O Alman doktor bu yöntemi bana uyguladı ve yırtılan parçaları kaynatmaya çalıştı. Benimki bir parça tuttu. Bir ay kadar sırt üstü yatırdılar. Ondan sonra açtılar. Biraz gördüm ama gene nüksetti. Bir ameliyat yaptılar. Sonra ikincisini yaptılar ama olmadı. O zaman bunlar yeni denenen yöntemlerdi. Şimdi lazerle gayet basit bir işlem olarak yapılıyor.
Tülay Hanım bir iş çekmesiyle şimdi olsa düzelir dedi. Gültekin Bey devam etti.
2,5 ay kadar hastanede yatmak zorunda kaldım. Abim de o zaman son sınıfta, tıbbiye son sınıfta. O götürdü zaten beni. Böyle bir doktor var, orada muayene ettirelim diye.
Gültekin Bey çocukluğunun o en zor günlerini kitabında şöyle anlatıyor.
Henüz 11 yaşındaydım. Şimdi nasıl oldu anımsayamam ama gerçeği kavramıştım. Kavramakla da kalmamış, kabullenmiştim. Gözyaşı dökmeden, hırçınlaşmadan, ileride bir gün yeni bir ameliyatla körlükten kurtulurum diye içimde boş umutlar besleyerek oyalanmadan kabullenmiştim.
Gerçeği kabul edişindeki bu olgunluk, onun tüm yaşamını etkileyecek en önemli adımı oluşturacaktı. Ben kendim bilimsel psikoloji kavramları içinde 11 yaşındaki bir çocuğun bu kadar süratle gerçeği anlayıp kabul etmesini açıklamakta yetersiz kalıyorum. Gerçeği inkar, sonra isyan ve öfke, daha sonra karamsarlık ve depresyon ve daha sonra boyun eğiş beklerdim ben. Araştırmalar böyle bir aşamalar silsilesi gösteriyor. Ama bu çocuğun psikolojik durumu bilimin beklediği aşamaların ötesinde bir gelişme gösteriyor. Ve kendisi hayatını anlatan kitabı yazdığı zaman o ilk adımın farkında ve bunun üstünde ısrarla duruyor. Şöyle yazıyor.
Gerçekleri soğukkanlılıkla kabulleniş, içinde bulunduğumuz durumun artılarını, eksilerini, olabilirlikleri ve olmazlıklarını saptamayı, yaşam savaşının stratejilerini ve taktiklerini bunlara göre belirlemeyi mümkün kılar. Bu aynı zamanda olağan ve normal yaşama dönmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olmak da demektir. Fiziksel veya zihinsel işlevlerinde bir takım önemli kayıplara uğramış insanların, bu kayıplarının getirdiği yeni duruma bedensel, ruhsal ve sosyal bakımlardan, gerekiyorsa eğitsel ve mesleksel bakımlardan da uyum sağlama sürecinin, teknik terimiyle rehabilitasyonun başarıyla sonuçlanması için ön koşul, işte böyle bir kabulleniştir. Rehabilitasyonun kapısını açan kabulleniş, asla bir boyun eğiş değildir. Boyun eğici bir tutum insanın elini kolunu bağlar. Onu olanla yetinmeye götürmekten başka bir şeye yaramaz.
Kim verdi bu temel yaklaşımı? Çevresinde onun körlükle baş etmesinde ona yardımcı olacak, yol gösterecek kimler vardı? Hiç kimse. Kendisi bunun farkında. Şöyle yazıyor. İyi ama bunları o sırada bana anlatacak kimse yoktu ki çevremde. Şimdi gerilere bakarken daha da açıkça anlıyorum. O çocukluk çağımda körlüğümü kabullenişim, Yüce Tanrı'nın körlüğe uyum sağlamama ilk yardımıymış. Evlerinde yaptığımız sıcak sohbetimizde bu gerçeği kabullenme konusunu ele alıp irdelemek istedim.
Bir kapıyı kapayıp öteki kapıyı açmak bu.
Aynen öyle. Şimdi 2 kere başınızı vurdunuz. Retina yırtılması oldu siz farkına varmadan. Ortaya çıktı ki siz bununla yaşayacaksınız. O zaman...
Hastanede ümidimi kesmiştim ve o sırada bir şey anımsadım. Bir çocuk dergisi. Çocuk duygusu diye. Benim daima aldığım. O dergide bir röportaj okumuştum. O röportajda İzmir'de Sağır Dirsiz ve Körler Müessesesi diye bir müessese olduğunu öğrenmiştim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı. 1925'te açılmış. Bu müessesede 20-25 kadar öğrenciye müzik, kabartma yazı öğretirlerdi. 100 kadar sağır dilsiz de orada çeşitli el sanatları öğrenirlerdi. Böyle bir yerdi burası. Bunun varlığını bu röportajı hatırladım. Dedim ki, demek ki körler okuyup yazabiliyor.
Tülay Hanım kocasıyla gurur duyduğunu belirten o her zamanki gülümseyişiyle bana bakarak, hastanedeyken dedi, Gültekin Bey devam etti.
Körlerin okuma imkanı olduğunu, yazıları olduğunu o röportajdan hastanede hatırladım. Bu benim için gerçekten sevindirici oldu. Çünkü artık okula dönmeyeceğimi biliyordum. Onu ben doktorlardan önce kabul ettim. Olmuyor çünkü. Olmadı. Düzelmedi. Hastaneden çıktığımda hazırdım yani. Bu iş yeni bir hayat. Muhakkak buna uyum sağlamalıydım. Bunun için gerekli şeyleri yavaş yavaş yapmalıydım diye çocuk kafasında.
Yani depresyon gibi bir duygu yaşamadın mı?
Tülay Hanım soruyu eşine soruyordu ve benim bu cevabı duymak isteyeceğimden emindi. Gültekin Bey'in sağ kulağı biraz yavaş işitiyordu. O nedenle Tülay Hanım biraz yüksek sesle konuşuyordu onunla. Ama buna rağmen duymadığı durumlar oluyordu. Değerli okurlarım, orada olmanızı isterdim. Gültekin Bey'in biraz ağır işitmesi bazı durumlarda tatlı diyaloglar doğuruyordu.
Ha?
Depresyon gibi, böyle bir karamsar.
Hayır. Hiç depresyon gibi bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Fakat annem babam çok sarsıldılar. Şeker hastası oldular.
Tülay Hanım bana açıklama yaptı. Annesinin saçları beyazlamış. Bunu duymamış olan Gültekin Bey devam etti.
Annemin saçları bembeyaz olmuş. Ben o zaman İstanbul'a ablamla gittim. Annem gelmedi. Annem depresyona girmiş ve saçları bembeyaz olmuş. Annelik tabii. Çünkü körlük o zaman büyük bir felaket. Çünkü işe yaramayacak hale geldiğini düşünüyor insanlar. Yani toplumdaki görüş bu.
Evet, haklısınız.
Gerçekten de. Ortada örnek yok, bir şey yok. Hatta İzmir'deki ufak çapta da olsa bir girişimden haberleri yok. Kimse bilmiyor.
Yani o çocuk duygusundaki yazı.
Ben de onu düşünüyordum. Bir kişinin yazdığı bir yazı kimi nasıl etkileyecek ve kimlere ne gibi olanaklar sunacak bilemezsiniz. O an kısa da olsa kendi iç dünyama dalmıştım. Bir çocuk dergisinin ve orada çıkan bir yazının bir çocuğun hayatını bu kadar derinden etkilediğini görmek bir yazar olarak beni düşündürdü. Farklı bir sorumluluk duygusu içine girdim. Ben de bir yazardım. Gerçekten sorumluluğumun bilincinde miydim? Bu sorumluluk duygusuyla beraber derinlerde bir heyecan duyduğumun da ayırdındaydım.
O dergi 2-3 yıl devam edebildi. Ciddi bir çocuk dergisiydi. Hakikaten güzeldi.
Acaba kim çıkarıyordu?
Bilmem ki. İstanbul'da çıkıyordu. Aynı müessese Yavru Türk diye daha küçükler için de bir dergi çıkarırdı. Gür Tunca falan mı yazardı onda? Yazarlarını bile hatırlamıyorum ama çocuklukta insan yazıyı okuyor, yazarını düşünmüyor.
Ne kadar önemli değil mi? Bir bilgi kırıntısının yardımıyla güçlü bir gelecek yaratabileceğinizi hissediyor ve bir karar alıyorsunuz. Hayatınızı yönlendiren o kararı sizin kendinizin almış olması ne kadar önemli değil mi?
Öyle tabii, dışarıdan empoze edilmedi. Dışarısı bir şey bilmiyor zaten. Hatta olumsuz bir hava var. Yani işe yaramaz hale gelmiş bir çocuk artık. Bakacaklar, edecekler, yedirecekler, içirecekler, mutlu edecekler. Başka bir şey düşünülmüyor. Akla gelmez. Ve danışacak kimse de yok. Çünkü yok kimse. Hele Aydın gibi bir yerde. Türkiye'de yok zaten.
Toplumun size biçtiği rolü kabul edemediniz. Ben bu olamam. Demek ki körler için okuma imkanı var. Aksi halde bunu yazmazlardı diye bir umut oluştu içinizde.
Evet, umut büyük bir şey. Okur yazar olabilmek ve ondan sonra da Türkiye'de, olmazsa dışarıda gidip okumak. Dışarıda bir yere gitmek, yurt dışına.
Tülay Hanım'la göz göze geldik. Yüzündeki takdir ve hayranlık gülümseyişiyle gözlerimin içine bakıyordu. İşte benim iki kahramanım diye düşündüm. O an, o iki insanla birlikteyken, onlarla konuşurken ne muhteşem bir an yaşadığımın farkına vardım. Düşündüm, bir insanın var olabilmesi için onun yaşamına tanıklık yapan birilerinin olması gerekir. Var olabilmek için çocuklar gördüklerini hep çevresindeki anne ve babasıyla paylaşmak ister. Anne bak, baba bak der dururlar. Anne ve baba onların gördüğünü görüp tanıklık yapar. Aa evet, kedi var değil mi? Aa dala kuş konmuş değil mi derlerse çocuklar mutludur. Yaşamınızın tanığı yoksa bedenen var olursunuz ama ruhen olamazsınız. Tülay Hanım Gültekin Bey'in en önemli tanığıydı. Ve ne güçlü bir tanık. Bir kahramana bu denli güçlü bir tanıklık yapabilen insanın kendisi de kahraman ruhludur. Ne muhteşem bir zenginlik yaratmışlar yaşamlarında. Çocukları da bu zenginlik ortamında büyümüş. Tülay Hanım'ın bakışlarındaki ışıltıda bu zenginliğin gücünü ve derinliğini görebiliyordum. Gültekin Bey konuşmaya devam etti.
Türkiye'de gidecek okul yok. İzmir'deki müessese ilkokul seviyesinde. Biraz hayat bilgisi falan bir şeyler veriyorlar. Ve o çocuklar o zaman zeka geriliği olanlarla da bir aradaydı. Sinir hastalıkları, asabiye dedikleri dal. Müdürler asabiye uzmanlarıydı. Ve o okulun ilk müdürü, arkadaşlar vardı oradan. Ben sonra onlardan öğrendim. Oradan ayrıldıktan sonra Manisa Akıl Hastanesi'ne başhekim oldu. Yani orada özürlü çocuklara akıl hastası gözüyle bakılıyordu.
Özürlülere bakış tarzının ve onlara verilen eğitimin Türkiye'deki tarihini yazmak isteyenler için bu anıların kaynak niteliği oluşturacağını düşündüm bir ara. Bir ara tarihi bir an yaşıyorum duygusuna kapıldım. Gültekin Bey dinlenip dinlenmediğini anlamak istercesine susmuştu. Benim bir şeyler dememi beklediğini düşündüm. Böyle bir insanı akıl hastalarıyla birlikte tutan bir toplumun çocuğuyduk ikimiz de. Derin bir nefes aldım. Evet, anladım dedim. Gültekin Bey dinlendiğinden emin devam etti.
Öğrencilere normal bir insan gözüyle bakılmıyordu. Hatta sonradan Mithat Enç, benim dostum, Türkiye'de özürlüler için özel eğitimi kuran adamdır. Bu okula öğretmen tayin edilmiş gençliğinde. Hayatını yazdığı kitapta çıkmaz sokak der orada verilen eğitim için. Böyle bir eğitimde müzik eğitimi çok ağırlıklıydı. İlkin hatta yabancı hocalar falan getirmişler. Yani Mustafa Kemal devrinde bayağı bir şeyler yapılmış fakir Türkiye'de. Ama sağır, dilsiz ve körler bir arada sıkıntılar yaşamışlar. Çocuklar anlatırlar. Geceleri bizimkiler yani körler elektrikleri kapatıp onların yani dilsizlerin yatakhanelerini basarlarmış.
Bir yandan Gültekin Bey'i dinliyordum. Bir yandan ister kör ister sağır olsun çocuğun çocuk olduğunu düşünüyordum. Bu tür gözlemler benim filozof yönümü tetikliyor. Çocukların birbirleriyle kavga etme gereksinmeleri, kamplara bölünmeleri, siz biz kavgası her koşul içinde kendini ifade ediyor ve insan nedir sorusuyla ilgili sürekli düşünmeme yol açıyor. İlgimi çekmiş ki sordum. Gerçekten mi?
Gece onları döverlermiş ama gündüz de bizimkiler için fena. Bir hayli dövüş olurmuş böyle.
Herkes kendi güçlü tarafını kullanıyor.
Geceleri ışık söndü mü onlar için çok fena. Arkadaşlar oradan gelenler anlatırdı.
Bana bu ilginç geliyor. Üzerinde düşünmeye değer bir gözlem olarak alıyorum bunu.
Oradan çıkanlar orada burada çalgıcılık yaptılar. Meyhanelere düşen oldu. Bir tek çok kabiliyetli birisi vardı. O Ankara'da bayağı iyi durumdaydı. İyi bir flütçüydü ve hayatını gayet iyi kazandı. Kabiliyeti olsun olmasın o okulda herkese müziği zorla öğretirlerdi. Ama kabiliyetler tabii fark etti.
Gültekin Bey, ben şimdi çocuk gelişimiyle ilgileniyorum ve şöyle bir düşünceyi sizin hayatınızda bir yoklamak, sınamak istiyorum. Şimdi siz görme yeteneğinizi kaybetmeden önce oyun oynadınız, arkadaşlıklar kurdunuz. Ondan sonra müzikle ilgilendiniz ve kendinizle ilişkinizde şöyle bir durum vardı sanırım. Ben yapabilirim. Yani başkasının yaptığı her şeyi ben de yapabilirim duygusu.
Evet.
Demek ki siz kör olmadan önce ben yapabilirim duygusunu içinize yerleştirmiştiniz.
Bir de meraklıydım ben. Başka şeyleri de merak ederdim. Mesela babam köylere gittiği zaman ben de eğer okulda değilsem onun otomobiliyle giderdim. O hasta bakmaya gittiği sırada ben şoförle kalır, şoföre motorun kapağını açtırır, motoruna falan bakardım. Şurasıyla burasıyla ilgili sorular sorardım. Her rastladığım adamın mesleğiyle ilgili bir şeyler öğrenmeye hevesim vardı.
Kendiliğinden mi?
Evet evet kendiliğinden. Mesela istasyona inerdim. Söke treni dediğimiz bir tren vardı. Söke Nazilli arasında çalışırdı. Akşamüstü gelirdi. Gider makinistle konuşurdum.
Kaç yaşındaydınız o zaman?
10 yaş 11 yaş. Körlükten önce. Makiniste onlar da konuşacak adam arıyorlar. Bir şeyler sorardım. Mesela lokomotifle ilgili. Merak ederdim hep. Çevremi merak ederdim. Tabii bu merak sonra işime yaradı.
Peki bir soru. Bu merak ağabeylerinizde ve ablalarınızda da olan bir şey miydi yoksa sizde daha mı belirgindi? Hiç dikkatinizi çekti mi?
O dikkatimi çekmedi doğrusu. Abilerimle yaş farkı olduğu için aramızda. Ama onlar düzgün okudular, meslek sahibi oldular. Benim nazarımda zaten ortaokuldan sonra.
Konuşmalarımızı sessizce takip eden ve Gültekin Bey'e Tekin diye hitap eden Tülay Hanım söze karıştı.
Ama Tekin, Seyfi abinin merakları vardı.
Seyfi abimin vardı.
Fotoğraf çekmeye meraklıydı mesela.
Seyfi abimin fotoğraf çekmeye çok meraklıydı. Hatta küçükken bile onun bir fotoğraf makinesi vardı, kullanırdı. Evde fotoğraf büyütürdü. Marangoza karanlık oda yaptırdı, ampuller koydu. Bir de yabancı dile meraklıydı.
Yabancı dile mi?
Evet. Esperanto öğrendiydi o zaman. O zaman turist az ama yabancılarla konuşmak isterdi. İstanbul'da falan İtalyanlarla konuşurmuş. Yani çok meraklıydı. Öteki abim yemeğe içmeye, mutfak işlerine çok meraklıydı. O, kültürel konulara fazla meraklı değildi.
Anladım. Hastalık gelmeden önce siz böyle dünyayı her boyutuyla keşfetmeye merak eden biriydiniz.
Evet. Etrafım zengindi. Küçük bir marangoz takımım vardı benim. Oyuncak boyutunda küçük bir çekiç, rende, testere falandan meydana gelen. Kesip biçip rendeleyip planör falan yapmaya çalışırdım. Ve tanıdık marangozların atölyesine gidip orada aletlerle oynamayı severdim. Marangozlar çok merakım vardı. Hala severim bu marangozluk işini. Onun için hatırlıyorum böyle tanıdık marangozların atölyesine gidip orada rendelediğimi, kestiğimi bazı küçük parçaları. O zaman makine fazla yaygın değildi. El aletleriyle çalışırlardı. 8 yaşında falanım. Onlar tabii sebep olur insanın ilgisini yönetmeye. Yahut çocuk ilgilendiği için alıyor ebeveynleri onları? Bilmiyorum.
Sonra?
Ayrıca çok soru soran bir çocuktum. Benim sorularım herhalde dikkatlerini çekiyor veyahut da rahatsız oluyorlar ki bana evde sorgu melaikesi derlerdi.
Yüzündeki gülümsemeyle konuşmaları izleyen Tülay Hanım tekrar söze girdi.
Mesela Necmi ağabey, Allah rahmet eylesin, tekin insanı sorularıyla yorar derdi. Hala öyledir, hala sorar, hala öğrenmek ister. Yaratılıştan gelen bir eğilim. Her şeyi öğrenmek ister. Ne yapıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bir sergiye gitse sergideki resmi biri anlatsın ister. Yani olaylara her şeye karşı ilgili. Sorgu melaikesi diye ablası çok söylerdi.
Soru öğrenmenin anahtarı. Sormazsanız öğrenemezsiniz, değil mi?
Evet evet, anladım. Anladığım şuydu. Gültekin doğuştan meraklı bir çocukmuş. 11 yaşına gelinceye kadar dünya ile ilgili keşifler yapmış, kendine güvenini geliştirmiş biri. Acı gerçeği kabul etmekte daha önce geliştirmiş olduğu bu kendine güven zemininin yararı olmuştur. Ama acaba çevresi bu gerçeği kabul etmesinde ona yardımcı oldu mu? Bu soru aklımdan geçerken şöyle bir konuşma içinde buldum kendimi. Şimdi siz görme özürlülerin, daha doğrusu bütün özürlülerin engelleri aşmak için atılacak ilk adımın sakatlığı bütün gerçeğiyle kabullenmek olduğunu mu söylüyorsunuz?
Evet, doğru. Bunu her zaman söylerim. Hala aynı fikirdeyim. Hatta daha da sağlam şimdi. Yani ancak o zaman çare bulabilirsiniz. Neleri yapamayacağınızı kabullenirsiniz. Kalkıp da şoför olmanın hasretini çekmezsiniz. O olmayacağı için araba kullanmaya kalkmazsınız. Yani heves etmezsiniz, içinizden gelmez. Çünkü eldeki malzemeniz o, başka bir şey yok. Onları kullanmak zorundasınız. Benim söylediğim bir cümle vardır. Sorun varsa çözüm de vardır. Ben buna inanırım. Bir sorun varsa çözümü de aranmalıdır. Aranırsa bulunur diye düşünürüm. Mesela ben bundan birkaç sene önce çorabımı giyemiyordum. Çok ağrıyordu ayaklarım, sonra protez takıldı kalçalara. Giymek için birini çağırmak her seferinde. Kalın telden bir şey yaptım. Onunla çorabımı giymeyi başardım ve çok memnun oldum. Bir sorunu çözmek için bir şeyler bulunuyor. Yolunu bulmak lazım. Vaktiyle de öyle düşünürdüm. Bir çaresi vardır.
Anlıyorum. O çıkar yolu bulmadan önce ilk gerekli adım, mevcut sorun ne? Mevcut durum ne? Onun gerçeğini kabul etmek.
Tabii.
Peki Gültekin Bey, bu yönden siz, daha doğrusu şöyle soracağım. O zamanki aile çevrenizde, komşularınızda ve arkadaşlarınızda gerçeği olduğu gibi kabul etme bakımından bayağı bir eksiklik gördünüz mü?
Tabii. Onlar gerçeği kabul etselerdi, onun neticelerini yanlış düşünüyorlardı. Bunu demek istediniz değil mi?
Belki de gerçeği görseler dahi size söylemekten çekiniyorlardı.
Tabii, kör kelimesini kullanmakta bile çok çekingen davranan oldu.
Tülay Hanım kendi gözlemlerini paylaştı.
Hala insanlarda o var. Ay çok üzüldüm, Gültekin Bey'in yanında görmeyle ilgili bilmem ne konuştum. Manzara ne kadar güzel, işte şöyle böyle dedim. Ay diyorum ben de, sakın öyle düşünmeyin.
Ben özellikle duymaya çalışırım.
Özellikle anlattırır Gültekin Bey. Yani hala insanlarda böyle duygular var.
Evet evet. Hatta insanlarda gördükleri gerçekleri paylaşma konusunda acaba sizin gücünüze gider mi gitmez mi diye bir duyarlılık oluyor değil mi?
Tabii tabii. Bu tutum genel. Her hususta oluyor. Topala da topal demek istemezler. Yani özürlerden bahsetmek ayıp sayılıyor. Halbuki bahsetmese de o var. Olan bir durum. Ama ben çevremde mümkün olduğu kadar bunu kırmaya çalıştım. Benim çevremde insanlar artık rahat. O kelimeden korkan yok.
Tülay Hanım mevcut durumu anlattı.
Şimdi kitaplıkta ilişki içinde olduğumuz, görüştüğümüz 80-90 kişi de bunu sağladık. İnsanlara en başta vermek istediğimiz bu. Körlere gerçekçi bir bakış açısı sağladık. Bu kişilerin birçoğu kendi dostumuz. Onlar bile böylesine çekingen davrandılar ilk başta. Ama daha yakınlaştıkça rahatladılar.
Artık bunun olumsuzluk ifade etmediğini biliyorlar. Özürlüğüyle ilgili olarak herhangi bir insan gibi düşünmeye başlıyorlar o zaman.
Bu önemli bir konu.
Evet.
Öbür yandan yardım etmek de çok iyi bir şey. Şimdi mesela tuvalete giriyor değil mi? Körlüğün zaten en büyük dezavantajı o. Yeni bir yere girdiği zaman bir anda bir boşlukta kalmış, bir yere düşüyormuş gibi hissediyor kendini. Tuvalete götürdüğün zaman orada ona yardım edersen, o zaman onun bütün sorununu halletmiş oluyorsun. Yani şurada bu var, burada bu var türünden açıklayıcı, yol gösterici, yardım gerçekten yararlı ve insanların bundan çekinmemesi, bunu göz ardı etmemesi önemli.
Araçlarımız, kullandığımız yöntemler geliştikçe daha az yardıma ihtiyaç oluyor. Rehabilitasyonun maksadı da bu zaten. Mümkün olduğu kadar başkasına muhtaç olmadan normal insan yaşamını sürdürmek, bunu öğretmek.
Bir başka oturumda konuşmayı yine gerçekleri kabul etme konusunda getirerek biraz daha ayrıntılı bilgi almak istedim. Sizin bir bakışınız, kendi gördüğünüz bir gerçek var. O gerçek üzerine hayatınızı inşa etmek için bir program yapmak istiyorsunuz ama çevreniz sizin gördüğünüz gerçeği görmüyor. O gerçeği anlatmaya çalışıyorsunuz. Onlar farklı bir gerçek görüyor gibime geldi. O konuda değinecekleriniz var mı? Sanki orada bir mücadele verdiniz gibi hissettim.
Benim körlüğümü kabul etmiş olmaları lazım ama bunun neticesinde anlaşmazlık var. Şunu söyleyeyim, ben 5-6 ay gündüz dışarı çıkmaktan da çekindim. Öyle bir çekingenlik doğdu bende. 5-6 ay gündüzleri hiç dışarı çıkmadım. Yani hep gece çıktım, gündüz istemedim. Bunu niçin yaptım bilemiyorum ama sanırım etrafın bana bakışından çekindim. Çünkü benim körlüğümden hiç şüphem yoktu ama etraf bana nasıl bakacak diye kaygılandım belki. Öyle sanıyorum şimdi düşündükçe. Sonra geçti bu.
Sonra aile dedi, sen şunu yap, sana şöyle bir destek verirsek sen şu olursun diyen de yok tabii hiç. Senin kardeşlerin var, abim var, biz varız, biz bakarız diyen bir aile.
Babam, net tasalanıyorsun. Ben sağken ben, benden sonra zaten kardeşlerim var. Hiç sıkıntı çekmezsin gibisine konuşurdu önceleri. Ondan sonra benim verdiğim cevap da tabii ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum olurdu. Yani ne bu kadar sıkıntıya sokuyorsun kendini, biz varız ya gibisine söyledikleri zaman ben böyle derdim.
Tülay Hanım bir şeyin altını iyice çizmek istedi.
Ama çabayı hep kendin göstermişsin. Sana bunu yap daha iyi olur diyen yok.
Yok, hayır.
Veyahut da ne bileyim hep kendi. Akordiyonu kendi istemiş, talep etmiş yani.
Akordiyonu çok severdim, sesini. Akordiyon istedim o zaman, İstanbul'dan getirdiler. Belki ne yapacak bunu gibisinden düşünmüşlerdir.
Daha sonra konuşmamız onun İngilizce ve akordiyon öğrenmesine kaydı. İleride bu konuyu da ele alacağım ve konuşmalarımızı aktaracağım. Ama gerçeği kabul etmek ve tüm stratejilerini onun üzerine kurmuş olmak bana her şeyin temeli olarak göründüğü için o konuyla ilgili bir anıyı daha almak istiyorum.
Şu gerçeği görme konusunda son zamanlarda karşılaştığım bir örneği söyleyeyim. Van'dan bir öğretmen telefon etti. Dedi ki, benim bir yeğenim var, kör. Edirne'de yaşıyor. Hiç okula gitmedi. Annesi babası okula vermiyor. 13 yaşında bir kız. Siz çıkardığınız o sesli derginizi yollayın da hiç olmazsa sesli dinlesin. Ama doğrudan aileye, Edirne'ye yollamayın. Bana yollayın. Ben yollayayım çünkü dinletmezler. Bu çocuğa sürekli olarak sen kör değilsin diyorlarmış. 13 yaşında bir kız.
Hiç tahsil yok, hiçbir şey yok. Hiç okutmuyorlar.
Gelibolu'daki körler okuluna gitmişler. Görmüşler ama gördükleri halde vermemişler. Çocuğun kör olduğunu kabul etmiyorlar yani. Kendileri gerçeği görmek istemiyor. Çocuğa da göstermek istemiyor. O kızın ne durumda olduğunu merak ederim. Yani herkes görmüyor gerçeği.